Ayrım 22.
Sonra tekrar kitapların, heykellerin, sevgi odanın bir yerlerinde kilden yapılmış heykelcikler olduğunu fark etmişti. Arasına döndüler. Rafların üzerinde reçel kavanozları, içki şişeleri ve tanınmış bestecilerin büstleri arasında Nursel Hanım'ın heykelcikleri vardı. Sevgi önce bunları kulpsuz testilere ya da sürahilere benzetmişti. Daha yakından bakılınca bunların kucağında bir şeyler taşıyan kadınlar olduğu anlaşıldı. İyice yaklaştı Sevgi, kadınların kucağında küçük çocuklar vardı. Fakat ne kadar yaklaşılırsa yaklaşılsın, ne kadınların ne de çocukların yüzleri belli olmuyordu. Hava kararıyor da belki ondan seçemedim diye düşündü Sevgi. Nursel Hanım yaklaştı ve şişelerden birinin ağzına geçirilmiş küçük bir mumu yaktı. ''Meryem analarımı beğendin mi?'' diye sordu gülümseyerek. ''Yaşadığımız ve bir şeyler yapmak istediğimiz için ona bir mum yakabiliriz artık.'' ''Korkarım sizi utandıracağım.'' dedi Sevgi. ''24 yaşındayım ve liseyi bu yıl bitirdim. İnsanları etkilediğimi de hiç hatırlamıyorum.'' ''Saçma.'' dedi Nursel Hanım. ''Bunu anlamak için önce insanların arasında bulunmalısın.'' Sonra sevgi de bir sanat, edebiyat, müzik, metafizik, büyü, felsefe eline kapıldı. Daha doğrusu elinden geldiği kadar bu akışı kıyıdan izledi. Tanınmış kimselerle tanıştı. Nursel Hanım sanatla ilgili bütün insanları adlarının baş tarafına bir tanınmış sıfatı ekleyerek sunuyordu sevgiye. Hafızası oldukça zayıf olan sevgi de isimleri, yüzleri, sanat mesleklerini birbirine karıştırıyordu. Ayrıca bütün ressamlar aynı zamanda edebiyatla, bütün edebiyatçılar resimle, bütün müzikçiler metafizikle ve bütün eleştirmenler de her şeyle uğraştıkları için mesele gittikçe güçleşiyordu. Fakat böylece bir bakıma ressamı şair sanmanın sakıncaları da ortadan kalkıyordu. Bununla birlikte tanınmış kimselerin arasına bir de bunların aileleri katılınca bu bulanık ırmağın izlenmesi yorucu olmaya başladı. Bu sanat denilen şey bulaşıcıydı. Ressamların karılarına, seramikçilerin teyzelerine, şairlerin sevgililerine hemen geçiyordu. Bunlar da kısa zamanda tanınmış oluyorlardı. Herkesin çalışmaları ilgiyle izleniyordu, eserleri merakla bekleniyordu. Duruma bir resmiyet kazandırmak için de eleştirmenler ellerinden geleni yapıyorlardı. Önce isimler gizleniyordu tabii. Tanınmış bir hikayecimizin bekarlığa veda ederek dünya evine girdiğini ve yeni eşinin de gayet güzel minyatür yaptığını haber aldık deniliyordu. Teyzeler ve halalar da genellikle ağaç oymaları ve çanak çömlekle ilgileniyorlardı. Ağaç oymasını güç bulanlar da köklerle uğraşıyorlardı. Kapıcılar, hademeler, ustalar, işçiler seferber ediliyor, dağ tepe dinlenmeden kurumuş ağaç köklerinin peşinde dolaştırılıyordu. Sonra bazı ustalar insanla sigara tablası arasında hemen her şeye benzeyen bu yumruları temizleyip cilalıyor, teyzeler de onları sergiliyordu. Bazı uzun dillilerin ağzını kapatmak için de esas meselenin kökler arasında seçim yapmak olduğu bu konudaki yetkililer tarafından ifade ediliyordu. Eski resim sanatının ilkelerini bilmek, geri kafalıların deyimiyle elinden resim gelmek, bir bakıma tutucu bir özellik sayıldığı için teyzelerin kök seçerek yaptığı sanat hakkında ileri geri konuşulmaması gerekirdi. Oysa bu akraba ressamların hakkında dedikodular alıp yürüyordu. Fakat ne önemi vardı? Bu dedikoduları çıkaranlar ellerinden hiçbir şey gelmeyenlerdi. Onlara Fransızca bir isim takılmıştı. Herkes bu isimden vebadan kaçar gibi uzak durmaya çalışıyordu. Kendilerine bu isimden takılanlar da zaten hayatları mahvolduğu için çenelerini tutmuyorlardı. Efendim, akraba ressamlardan biri bir tuvale üst üste 5 resim yapmıştı. Bu resim de zengin bir sanatsever tarafından satın alınmıştı. Fakat o yıl kışın çok soğuk olması nedeniyle kaloriferler fazla yakılmış ve resmin üst tabakası sizlere ömür dökülmüştü. Aslında bu işte bütün kabahat doğrudan doğruya Şakir Usta'nındı. İyi verniklememişti resmi. Fakat anlatıldığına göre zengin adam alttan çıkan resmi daha çok beğenmişti. Ayrıca bütün bunlar söylentiden ibaretti. Üstelik o zengin adam da kendisine uğursuz Fransızca isim takılanlardan biriydi. kendilerine Fransızca isim takılanlar için ne söylense yeriydi. Bu bereketli sanat ortamı içinde teyzeler kadar bile başarılı olamayan bir topluluk için ne denebilirdi? Peki bunların bu kötü dilleriyle aralarında dolaşmalarına neden izin veriliyordu? Sevgi bu soruyu birkaç kere yöneltmişti Nursel Hanım'a. Çeşitli nedenleri vardı. Bu nedenleri Nursel Hanım açıkça söylemek istemedi. Sevgi de bu yüzden bu Fransızcaların sanatçılar arasında dolaşmalarına göz yumulmasını insancıl nedenlere bağladı. Fakat gene bu kötü dillilerin anlattığına göre bu nedenler hiç de asil değildi, son derece küçük burjuvaydı. Bir kere meyhanelerde hesap ödetmek, evlerde içkiler içmek, arabalara binip gezmek gibi sevginin hiç onaylamadığı nedenler vardı. Sonra bu zavallı kendilerine Fransızca isim takılanlar uygun bir pazar olarak kullanılıyordu. Sergilerde tabloların üzerinde hep onların kartvizitleri yer alıyordu. Nursel Hanım bu yargıya da itiraz etti. Sanatçılar arasında bir iç pazar her zaman vardı. Sevgi bu itirazı da kabul etmedi. Sanat iç pazarında takas usulü geçerliydi. Kimse kimseye para ödemiyordu. Fakat kartvizitlilerin çoğundan iyi gelir sağlanıyordu. Ayrıca bazı kartvizitlerin de sürümü arttırmak amacıyla konulduğu, bu kartvizit sahibi sanatçıların eserleri satın almadıkları, alsalar bile ödemede bulunmadıkları da aynı kötü niyetli kaynaklarca ifade ediliyordu. Tabii bütün bunlar dedikodudan ibaretti. Kimse bu anlatılanları gözleriyle görmemişti. Sevgi bu ortamı sevmedi. Dışarıya karşı sarsılmaz bir birlik gibi görünen bu topluluğun kendi içinde yakışık almaz çekişmelere düştüğünü söyledi Nursel Hanım'a. Birçok tanınmış, başka tanınmışların eserlerini en uygunsuz yerlerde ve en uygunsuz organlarıyla bile yapacaklarını söyleyerek övünüyorlardı. Her birine göre bir başkası sanat hayatının sonuna gelmişti. Özel yaşantılarda da uygunsuzluklar görüyordu Sevgi. Evliliklerde biraz aşırı sayıda transferler oluyordu. Sonunda yanılıp ilk karısıyla da evlenen bile vardı. Çocukların durumu da karışıyordu bu yüzden. Ayrıca tanınmışlar arasına bir de tanınmış olma eğilimindeki çocuklar katılmaya başlayınca büsbütün içinden çıkılmaz durumlar doğuyordu. Bu zavallı küçükler meyhanelerde masalar üstünde uyukluyorlar, evlerde yerlere serilen büyükler arasında göz kapaklarını zorlukla kaldırarak tartışmaları izlemeye çalışıyorlardı. Olağanüstü olaylardan bahsediliyordu. Babalarından daha iyi ressam olan çocukları bizzat babaları kıskanıyordu. Hatta bu resimleri babaların yaptığı söylenince dudak bükülüyordu. Onlarda nerede o kabiliyet deniyordu. Sevgi kadınlara da gereken saygının gösterilmediği kanısındaydı. Bir kenarda durduğu halde o bile yakışıksız bir dille uygunsuz teklifler almıştı. Yazılarında üslupları çok ince ve ustaca sayılan bazı yazarlar kadınları çok kaba bir üslupla elde etmeye çalışıyorlardı. Bu davranışlar Sevgi'ye göre değildi. Nursel Hanım'ın metafizik düşünceleri de Sevgi'nin çok ilgisini çektiği halde bu ortamda pek ciddiye alınmıyordu. Nursel Hanım da bu konulardan onların yanında söz etmiyordu genellikle. Sevgi, Nursel Hanım'ın bu davranışını da felsefe öğrencisi gençle olan ilişkisi gibi onaylamadı. Dul kadının bu öğrenciyle mahiyeti belirsiz bir ilişkisi vardı. Delikanlı beyaz kartonların üstüne sonsuz çiçek resimleri yaparak ortasına Nursel'ime diye papatyaya benzeyen yazılar yazıyordu. Üstelik ressam da olmadığı için çok çirkin şeyler çiziyordu. Her ne kadar bu biçim içtenlik böyle bir ortamda yadırganmayan bir özellikse de, Sevgi genç adamın bu davranışlarına dul kadının ses çıkarmamasını olumlu karşılamıyordu. Bir gün bir resim sergisinde Nursel Hanım'ın Sevgi'den biraz uzakta olduğu bir sırada, hukuk öğrenciliğinden bazı nedenlerle çıkarılmış olan bir genç, yanındaki arkadaşına dul kadın hakkında yakışıksız bir söz söyledi. Felsefe öğrencisiyle dul kadının geçen gün gene evine geldiklerini, gene sokağa çıkıp bir süre dolaşmak zorunda kaldığını anlattı, gülüşüldü. Sevgi iki hafta Nursel Hanım'ı görmeye gitmedi. Amcasının evindeki kiralık piyanoya da elini sürmedi. Bir akşam üzeri eve döndüğü zaman salonda Selim amcasını Nursel Hanım'la konuşurken gördü. Dul kadın Sevgi'nin evine ilk defa geliyordu, siyahlar giymişti. Sevgi onu odasına götürdü. Nursel Hanım yatağın kenarına ilişti zayıf bir sesle. ''Bana neden gelmediğini biliyorum.'' dedi. Ağlamaya başladı. Sevgi şaşırarak onun yüzüne baktı. Dul kadın yanağında Sevgi'nin yeni fark ettiği bir morluğa dokundu. ''Beni dövdü.'' dedi. Ağlayarak anlattı. Bir hukuk öğrencisiyle paylaştığı odada oturuyorduk. Resim yapmak için benden almış olduğu boya tüplerini, fırçaları, akademili arkadaşlarına sattığını duymuştum. Çok kırıldığımı söyledim. Bana vurdu. Uğursuz büyücü dedi bana. Hiçbir işe yaramayan isterik bir kadınmışım ben. Felsefeciye göre Nursel Hanım, sahte yobazları kandırmak için yılda bir iki kere siyahlar giyiyordu. Sonra da fahişeler gibi geziyormuşum. Ben onlar gibi mi giyiniyorum? Bir süre hıçkırdı, konuşamadı, sonra devam etti. Onu ben baştan çıkarmışım. Bana hiç önem vermemiş aslında. Ne dedi bakayım? Ben bir eğlence kadınıymışım onun için. Artık hayatının kadınını bulmuş. Böyle basit sözler etti. Duyduğuma göre zengin bir kızla evlenecekmiş, birlikte bir tiyatro kuracaklarmış. Tiyatronun çeşidi aklıma gelmiyor şimdi, duyulmamış bir isim. Yeteneksiz ve özentili bir zavallı olduğumu söyledi. Ona hediye ettiğim en değerli seramik tabloyu yüzüme fırlattı. Kaçtım oradan. Arkamdan bağırıyordu. Hemen eve gidip onun için büyü yapacağımı haykırıyordu. Dul kadın biraz yatışınca kabahatin kendisinde olduğunu, boşluktan duyduğu sesler ona bu genci bırakmasını söylediği halde bu kutsal uyarıyı dinlemediğini, belki bu seslerin rahmetli kocasına ait olduğunu anlattı. Nursel Hanım'ın rahmetli kocasına ve zavallı dul kadının bütün tanıdıklarına iftirada bulunmuştu felsefeci. Seninle yattığını söyledi. Sevgi ürperdi. Nursel Hanım bazı meraklarından uzaklaştı. Sevginin de yardımıyla küçük evini yeniden düzene koydular. Eski durum için düzen kelimesini kullanmak biraz zordu. Bazı gereksiz eşyayı atmak için karışık yığınlar gözden geçirilirken, Nursel Hanım'ın yıllardır kaybolduğunu sandığı bazı resimler, yazılar, hatıralar bulundu. Seramik fırını yaptırmaktan kesin olarak vazgeçildi. Başı sonu kaybolmuş kitaplar satıldı. Onların parasıyla küçük bir raf aldılar. İnsanın aklını karıştıran bazı felsefe ve edebiyat kitapları satıldı. Yerlerine yenileri alınmadı. Sevginin her çeşit kalabalıktan başı ağrıyordu. İnsan kalabalığı kadar eşya kalabalığı da onu yoruyordu. Siyahlı dul, radyosunu ve telleri fareler tarafından kemirilen pikabını satmayı teklif edince Sevgi sevinçle kabul etti. İkinci elden müzik dinlemenin anlamı yoktu. Yalnız konserlere gittiler. En ön sıralarda oturdular. İnsanların günlük haberlerini ve konuşmalarını da hiç dinlemediler. Gazete de okumuyorlardı. İki küçük oda biraz ferahladığı için eski kanepede atılmıştı. Bir divan alındı. Sevgi bazı geceler burada yatıyordu. Dış dünya ile ilgili haberlerin bir kısmını ancak görüştükleri birkaç kişiden ara sıra duyuyorlardı. Geri kalan olayları da Nursel Hanım'ın başına gelen üzücü olaydan iki hafta sonrasına kadar izlemişlerdi. Takvimleri olmadığı için ancak mevsimleri ve bazen de ayları biliyorlardı. Sevgi bir süre sonra Selim amca ile oturmanın güçlüklerini fark etti. Sessiz dünyası ihtiyar adamın canını sıkıyordu galiba. Ergun da amcasının bu yabancı kıza miras bırakmasından endişelenerek Sevgi'ye karşı düzenler kurmaya hazırlanıyordu. Bir akşam üzeri Selim Bey'le yaptığı küçük bir tartışmadan sonra Sevgi, bir iki parçadan ibaret olan giyim eşyasını topladı ve kimseye veda etmeden çıkıp gitti. Ergun, ileride Sevgi'nin tekrar dönmesi tehlikesini bütünüyle gidermek için bu soğuk ayrılış olayını kullandı ve ihtiyarı biraz üzmekle birlikte yerini sağlamlaştırmayı becerdi. Kısa bir süre sonra da uzun zamandır dolaştığı bir kızla evlenerek Selim Bey'in evinde değişmez yerini aldı. Sevgi dul kadının evine yerleşti. Hayatta başka hiç kimsesi kalmamıştı, hiçbir şeyi yoktu. Annesi ölmüştü, babası ölmüştü. Bir iki parça eşyasını da Selim Bey de bırakmıştı. Başka bir akrabası ya da varlığı zaten yoktu. Çok kitap da okumamıştı. Sadece Nursel Hanım'la birlikte yaşadığı gürültülü hayat sırasında bazı kitaplardan bahsedildiğini duymuştu. Bahsedenler de genellikle bunları başkalarından duymuş oldukları için kitaplar hakkında da fazla bilgi edinememişti. Ev kadınlığını da öğrenememişti. Erkekleri çekecek hayat kadınlığından da uzaktı. Bazı haksızlıklara uğramıştı. Başka söylenebilecek bir şey yoktu. Solgun yüzüne bakan erkekler orada dinlendirici bir manzara bulurlardı. Bir gece çok sarhoş olan bir ressam yanındakine, "Bu kızla evlenmeli azizim," demişti. İnsan sanatoryuma girmiş gibi olur. Bu ressam alkolikti ve içtikten sonra birdenbire üşümeye başlardı. Sevgi de üşümenin ne olduğunu bilirdi. Fakat insanlar birbirlerinden ne kadar farklıydı. Bu zavallı adam sadece ısınmak için gecesini bir kadınla yatarak geçirmek isterdi. Artık çok genç olmadığı için tek başına ısınması zor oluyordu. Denildiğine göre ilk gençlik yıllarını geçirdiği bir yabancı ülkede çok parasız kaldığı için bütün bir kış boyunca evine hiç yakacak alamamıştı. Yemeğini bile ısıtamamıştı aylarca. Şimdi de kadınlarla sadece ısınmak için yattığı söyleniyordu. Başka bir şey için gücü kalmamıştı. Sevgi ise böyle zavallıları ısıtmaya hiç niyetli değildi. Sevgi uzun bir kış uykusuna yatmış gibiydi. Uzun boylu bir kahramanın kendisini öperek uyandırmasını bekliyordu. Bir genç kızın yaşamak isteyeceği rüyaların kötü sonlarını gördükçe ümitsizliğe düşüyordu Sevgi. Babası masum da olsa düzensiz yaşayışı yüzünden eriyip gitmişti. Annesi rahat bir ömür sürmek gibi zararsız bir hayal uğruna sevmediği bir insana yıllarca katlanmıştı. Nursel Hanım bütün insanlığı kucaklamak isterken neredeyse bu dünyanın altında eziliyordu. Sevginin beklediği uzun boylu prensin işi oldukça zordu. Ona bütün dünyanın nimetlerini bütün insanlardan kaçırarak vermek zorundaydı. İnsanlığın bu iki sevgiliye anlayışlı davranması gerekiyordu. Herkesin hediyesini onların önüne bıraktıktan sonra iki adım geri çekilmesi ve saygılı bir selam vererek kaybolup gitmesi şarttı. Onları görmeye gelen bir insan fazla heyecanlanmadan, vazgeçilmez bir yakınlık duymadan çekilip gitmeliydi. Hiçbir su sonuna kadar içilmeyecek, hiçbir sofrada yemeğin sonuna kadar oturulmayacaktı. Herkesin kendi evinde kendi dünyası kurulmalıydı. Ancak kendi dünyasını kuramayanlar başkalarının evlerine koşarlardı. Milyonlarca krallık kurulmalıydı. Aralarında yalnız diplomatik ilişkiler bulunan milyonlarca bağımsız ülke. Sevgi bir keresinde böyle bir ilişkiyi kendi gözleriyle görmüştü. Ilık bir yaz günü, akşam üzeri insanların kibarlığıyla ün salmış bir yabancı ülkenin gerçekten kibar bir temsilcisi, şehrin dışındaki evinin bahçesinde bir şölen düzenlemişti. Her şey inanılmayacak kadar güzeldi. Sevgi güzel kılıkları ve güzel insanları severdi. Güzel elbiseleri yalnız güzel insanlar giymeliydi. "Şöyle güzel bir bahçe," diye küçük elleriyle tarif etmişti yeşil çimenleri, beyaz taşları. Erkekler sanki yürümüyordu, hafifçe dalgalanıyordu. Tüy gibi hafif kazaklar giymişler, saydam eşarplar takmışlardı. Ortalıkta kibarlıktan başka bir şey yoktu. Bir de hafif içkiler, hafif yiyecekler. Her şey hafifti. Hafif konular konuşuluyordu. Kimse olayların ve insanların iç yüzüyle ilgili değildi. Her şeyin yüzeyinden kayıp geçiliyor, hafifçe gülümseniyordu. Güneşin şiddetli saatleri geçmişti, hafif bir rüzgar esiyordu. Erkekler zarif hareketlerle kadınlara yardım ediyorlardı. Öyle ergun gibi sahte biçimlerde kırılıp dökülmüyorlardı. Yüksek sesle konuşulmuyordu. Bardaklar, çatallar bile ses çıkarmıyordu. Hemen herkes gibi Sevgi de beyazlar giymişti. Erkekler terasın merdivenlerinden uçarak iniyorlardı. Kimse insanın aklını inciten, duygularını sarsan sert konuşmalar, çıplak ihtirasları dile getiren göz kamaştırıcı çıkışlar yapmıyordu. Beyazlık bile gözü acıtmayan, yumuşatılmış, köşeleri yuvarlatılmış bir beyazlıktı. Geniş omuzlu erkeklere, çok uzun ve insana aşağılık duygusu veren kadınlara rastlanmıyordu. Sevginin deyimiyle her şey kararındaydı. İnsanın derinliklerini alt üst eden bakışlar, onu sonradan pişman olacağı itiraflara sürükleyen saldırgan gözlere burada yer yoktu. Herkes dans eder gibi ölçülü adımlarla, zarif bir tiyatro eserinin önceden hesaplanmış el ve yüz hareketleriyle dolaşıyordu. Sabit bir gülümseme rüzgarı bütün yüzlerde esiyordu. Sevgi tiyatroyu da seviyordu. Eski oyunlardan hoşlanıyordu özellikle. Geçmiş yüzyılların, havada kaybolmuş seslerin, zengin ve unutulmuş kılıkların peşine takılıp gidiyordu. Ruhun ihtirasları artık geçmişin malıydı. Onlar artık sadece seyredilebilirdi. Nursel Hanım'la birlikte sonsuz oyunlar gördüler. Oyunculara yarı tanrısal varlıklar olarak baktılar. Programlar biriktirdiler, kulislere koşup imzalar aldılar. Küçük kulislerde oyuncularla konuştular. 2-3 masalı küçük kulüplerde onlarla hafif içkiler içtiler. Oyuncular kendilerine krallar gibi davranan bu iki garip kadına her zaman güler yüz gösterdiler. Sevgi ile dul kadının provaları izlemesine, dekor ve kılıklar hakkında fikir yürütmesine izin verdiler. İnsafsız eleştirmenlere, böylelerine pek rastlanmıyordu, birlikte kızdılar. Özellikle Sevgi'yi biraz seviyorlardı galiba. Bu küçük kadın oyuncuların arasında bulunduğu için kendine pay çıkaran, adından bu vesileyle de bahsettirmek isteyen can sıkıcı sanatseverlere benzemiyordu. Onlarla birlikte bulunmaktan ne gibi bir çıkar sağladığını anlamak zordu. Bu nedenle bazı gerçekçi oyuncular, bunlar daha çok kral rollerine çıkıyordu. Kendini korumasını bilmeyen her insana yaptıkları gibi davrandılar Sevgi'ye. Onu küçümsediler. Sonra kimseye benzemeyen bu küçük kadın bir gün ortadan kaybolunca onu hemen unuttular. Büyük bir yorgunluk hissetmeye başlamıştı Sevgi. Oysa çok çalışmıyordu. Sadece babasından kalan gelire küçük eklemeler yapmak için Nursel Hanım'ın getirdiği tercümelerle uğraşıyordu. Fakat hemen yoruluyor, bir köşesine kıvrıldığı divandan bir türlü kalkamıyordu. Doktora da gitmiyordu. Annesinin hastalığı sırasında bilime güvenini kaybetmişti. Ayrıca hastane koridorlarından korkuyordu. Çok üşümüyordu artık. Büyük uyuşukluğu içinde dış etkenleri fazla hissetmiyordu. Uzandığı yerde çoğu zaman uyuyup kalıyordu. Bu uykular onu daha da halsiz düşürüyordu. Annesi gibi genç yaşta öleceğini sanıyordu. Önündeki kağıda bir iki satır yazdıktan sonra göz kapakları ağırlaşıyor, hiçbir şey düşünemez oluyordu. Kelimeleri artık hemen hiç bulamadığı için Nursel Hanım'la da çok az konuşuyordu. Ölüm annesinin hastalığında olduğu gibi söylenmekten korkulan bir kelime olmuştu. Durumdan endişelenen Nursel Hanım bu durgunluğu gidermek için elinden geleni yapıyordu. Eve arkadaşlar çağırıyor ve sanki bu sessizlik yırtılabilirse Sevgi'nin kurtulacağını sanıyordu. Sevgi dul kadına hiç yardımcı olmuyordu. Misafirlerin yanında da geceliğinin üstüne geçirdiği uzun hırkasıyla ve çıplak ayaklarına giydiği eski terlikleriyle oturuyordu. Hikmet'in eve çağrıldığı gün Nursel Hanım onu giydirmek için çok uğraşmıştı. Nasıl olurdu? Aylardır evlerine gelen ilk erkeğin karşısına bu uygunsuz kılıkla çıkılır mıydı? Bu uygunsuz sözü Sevgi'yi biraz canlandırdı. Belki de yeşil çimenlerin üstünde kayan beyaz insanlarla birlikte geçirdiği o mutlu günü hatırladı. Biraz göze çarpan tek elbisesini geçirdi üstüne, dudaklarını ve gözlerinin altını biraz boyadı, çorap giydi. Biraz heyecanlıydı. Oysa heyecan onu yoruyordu. Hikmet hakkında dul kadının anlattıklarını düşünüyor, sarsıntılı bir gün yaşamaktan korkuyordu.